Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. İkinci ayrım. Giriş. 17 Mart, Frankfurt, Almanya. Uzun boylu sarışın kadın yatağın içinde heyecanla kendisini bekleyen adama gülümseyerek baktı. Adamın 61 yaşında olduğunu biliyordu. Doğrusu yaşına göre bir hayli dinç ve adaleli göründüğünü de itiraf etmeliydi. Ormanı anımsatan göğsündeki kıllar bembeyazdı. Sarışın kadın kalın dudaklarını çevreleyen gülümsemesiyle adamı incelemeye devam etti. Emekli general Bertie Reuter özel hazırlanmış yatağın siyah çarşafları üzerinde vücudunun kontrast teşkil eden beyazlığı ile kollarını başının altına almış, bacaklarını alabildiğine yatağın iki yanını açarak sertleşen uzvunu sanki erkeklik gücünü ispat etmek istercesine kadının gözleri önüne sermişti. O da gülümsüyordu. Kendinden emin ve geçmişteki o muzaffer kumandan edasıyla. Kadına parmağıyla yaklaşmasını işaret etti. Soyun, dedi. Tek kelime çıkmıştı ağzından. Tıpkı eski günlerinde verdiği emirlerin kahredici mütehakkim tonuyla. Karşısındaki kadının bir fahişi olmadığını biliyordu. Ama kendisiyle sevişmeye gönüllü olarak geldiğine göre ona istediği gibi davranabilir, istediğini yaptırabilirdi. Sarışın kadın elindeki çantayı yere bıraktı. Sonra bluzunun düğmelerini birer birer çözmeye başladı. Parıldayan sanki cilalı bir teni vardı. Biraz ürkek davranıyor olmasına rağmen yeni tanıştığı adamın yanında fazla zorluk çıkarmadan sevişme isteğini kabul etmişti. Bluzunu ellerinin arasından yere bıraktı. General dikkat kesildi. Kadının ya doğuştan tanrı vergisi bir cinsel çekiciliği vardı ya da striptiz ustalarına taş çıkartacak kadar tahrik edici soyunmayı bir yerlerden öğrenmişti. Eteğini hafif bir kalça hareketiyle ayaklarının dibine indirmesi, sanki duyulmayan bir müziğin ritmine uyar gibi kollarını arkasına götürüp sütyeninin kopçasını açması tek kelimeyle şahaneydi. Keyifle sırıttı general. Kadının iç çamaşırları dantel ve bekareti temsil eden renkte beyazdı. Külotunu çıkarmadan önce ince ve uzun parmaklarıyla adamı tahrik etmek, heyecanını daha da artırmak için kendi vücudunu da gezdirmeye, narin bedenini okşamaya başlamıştı. İnce vücuduna göre hayli iri olan göğüslerini titreyerek ovaladı. Adamın cinsel uzvu kaskatı kesilmişti. ''Hadi gel artık!'' diye homurdandı general. ''Oral seks yapmamı istiyorsun?'' diye mırıldandı kadın. Adam muntazam dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle ''Evet!'' dedi. Sabırsızlanmaya başlamıştı artık. Kadının gözleri şeytani bir parıltıyla ışıldadı. Fakat bunu elinden geldiğince adama hissettirmemek için eğildi ve külotunu ağır ağır aşağıya indirdi. General kadının gerçek bir sarışın olduğuna kanaat getirdi. Bu akşam şanslıydı. Tesadüfler karşısına harika bir fırsat çıkarmıştı ve Bertie Reuter böyle fırsatları asla kaçırmak istemeyen yaratılıştaydı. Kadın yatağa yaklaşırken çıplak ayaklarının ucuyla yerdeki çantasını halının üzerinde iteledi. Gözlerini generalin çıplak bedeninden ayırmamıştı. Dizlerini kırıp karlılığa oturdu, adamın iyice açtığı bacaklarının tam arasına. Az sonra general zevkten inlemeye başlamıştı. Sarışın kadın büyük bir hünerle kendisinden istenileni yerine getirirken sağ kolu usulca alçak yatağın kenarına uzandı. Parmakları bir süre halının üzerinde dolaştıktan sonra çantaya ulaştı. Çantayı kendine doğru çekti, fermuarı açıktı. En üstteki eşarbını parmaklarının ucuyla çekip yere attı. Sonra ucuna susturucu takılmış tabancayı avucun içine aldı. Bir an gözlerini zevkten hafif hafif iniltiler çıkaran adama çevirdi. Bundan sonrası kolaydı. Onun boşalıncaya kadar gözlerini açmayacağını biliyordu. Adam ritmi ayarlamak için uzun saçlarından kavramıştı. Lanet olası generali zevkin doğruğuna varmadan öldürmeyi istiyordu. Usta bir hareketle başını adamın ellerinden kurtardı, sonra ağır ağır yerinde doğruldu. Hazırdı artık. Elindeki silahın namlusu adamın tam alnına çevirmişti. Yarım kalan zevkin nedenini anlamak için general gözlerini açtı. Başından 40 santim uzaklıktaki silahı görünce dona kaldı. Hiçbir şey anlamamıştı. Şaşkın şaşkın kadına baktı. ''Ne oluyor, bu da nedir?'' diye sordu. Kadından hiç ses çıkmadı. Açık mavi gözleri ihtirasla yanıp tutuşuyordu. Sanki orgazma varmadan önceki son anları yaşar gibiydi. ''Senin işin artık bitti, Bertie Reuter!'' diye mırıldandı. Sesi yumuşacık fakat tüm nefretini ifade eden bir biçimde çıkmıştı. Durumu kavramakta zorluk çeken erkek, bu hiç beklemediği davranışı anlamakta da zorluk çekiyordu. Emekli generalin gözleri dehşetle irileşti. Kadın daha fazla oyalanmadı, tetiğe asıldı. Susturucudan kof bir ses çıktı. Alnının tam ortasına kurşun yiyen adam, yerinde bir an cereyana kapılmış gibi sarsıldı. Alın kemiği parçalanmış, açılan yarıktan ince bir kan sütunu kadının çıplak vücuduna fışkırmıştı. Bir iki saniye yatağın içinde titredi, sonra hareketsiz kaldı. Bir süre nefretle generale bakan kadın yataktan indi. Midesi kabarmıştı. Koşar adım evin banyosuna koştu, kusacağını sanarak lavaboya eğildi, kuru kuru öğürdü. Ağzından acı acı sular geldi. Evde kimsenin olmadığını biliyordu. Sabaha kadar da gelen giden olmayacaktı. Sabah saat 8'de generalin ev işlerine bakan Helga gelirdi. Yine de her türlü aksiliği düşünerek bir an önce evden uzaklaşmalıydı. Parmak izi bırakmamaya gayret ederek ufak bir havlu ile duşu açtı, saçlarını ıslatmamaya çalışıp vücuduna bulaşan kanları yıkadı. Elindeki küçük havluyla üstün körük yıkandı. Aceleyle giyindi, yatağa son bir kez baktı, kara çarşaflar üzerinde duran birkaç tel saçı itina ile topladı. Çantasından çıkardığı plastik bir poşete ıslak havluyu, düşen saç tellerini ve tabancayı koydu. Artık çıkabilirdi. Cüzdanının daha evvel çıkardığı ufak ve mavi renkte bir kartviziti gülümseyerek cesedin ayak parmaklarının arasına sıkıştırdı. Son derece keyifliydi. Verilen görev başarıyla yerine getirilmişti. S.I.T. Bundan çok hoşnut olacaktı. Eldivenlerini giydi, apartman kapısını araladı, koridora bir göz attı, her şey normal görünüyordu. Merdivenlerden aşağıya yürüyerek indi. Kimseyle karşılaşmamıştı. Caddeye çıktığında saat 11'di. Bakışları gecenin ayazında kendisini bekleyen arabayı aradı. Beyaz Opel karşı kaldırımın kenarına park etmişti. Hızlı adımlarla karşıya geçti. Onun yaklaştığını gören sarı kıvırcık saçlı adam oturduğu şoför mahallinden uzanarak kapıyı açmıştı. Kadın kendinden emin bir şekilde arabaya girdi. Onu süzen kıvırcık saçlı adam "Tamam mı?" diye sordu. Kadın ses çıkarmadan başını salladı. Adam motoru çalıştırdı ve Opel meçhul bir istikamete doğru yola çıktı. Polis müfettişi 45 yaşlarında göbekli ve tombul yanakları satıha çıkmış kılcal damarlarla kaplı sevimli bir adamdı. Frankfurt Emniyetinin cinayet masasındandı. Az evvel evin hizmetkarı Helga'nın telefonu üzerine generalin dairesine gelmişti. Ekibi harıl harıl çalışıyordu. Uzmanlar başta yatak odası olmak üzere dairenin her yanında parmak izi tespitine çalışırken adli tabip siyah çarşaflar üzerinde yatan cesedin muayenesini tamamlayarak yanına yaklaşıyordu. "Evet doktor, ne diyeceksin?" diye sordu. Görünüşe göre 45'lik bir silahla vurulmuş. Kurşun beyni parçalamış. İlk tahminime göre ölüm yaklaşık 10-12 saat önce olmalı. Şimdilik söyleyebileceğim bu kadar. Otopsi raporunda daha geniş bilgi verebiliriz. "Sağ ol doktor, ama bu kadarını tecrübemle ben de söyleyebilirim." Doktor dik dik müfettişe baktı, cevap vermedi. Müfettiş yüzünden eksik etmediği tebessümüyle sırıttı. Manzara çok biçimsiz. İnsanın aklına bir seks cinayetini getiriyor ama yatakta meni artığı göremedim. Ne dersin? Bunu otopside anlarız. Müfettiş başını salladı. Doktor gitmeye hazırlanırken, "Raporumu mümkün olduğunca çabuk büronuza gönderirim," diye mırıldandı. Yanına yaklaşan komiser muavini Helmut Hermann, "Kim bu General Reuter, önemli biri mi?" diye sordu. Kalın dudaklarını sarkıtan müfettiş, "Bilmiyorum," diye mırıldandı. "Eşi, çoluğu, çocuğu filan yok mu?" Hizmetkarın ifadesine göre 20 yıl önce boşanmış. Bond'da yaşayan bir oğlu varmış ama baba oğul pek görüşmezlermiş. Muavin Helmut Hermann kısık sesle, "Müfettişim," dedi. "Şu cesedin ayak parmakları arasındaki kartvizite ne diyeceksiniz?" "Ne kartviziti? Böyle bir şey görmedim." "Cesedi ilk bulan arkadaşlar yerinden çıkarmışlar. İşte şurada. 6 ay önceki Albert Heim vakasındaki kartvizitten, hani şu üzerinde S.I.T. yazan cinsten." Müfettiş birden sarardı. Kılcal damarlı yanakları bembeyaz oldu. "Allah kahretsin," diye homurdandı. Sonra memura dönerek, "Gösterin bana şunu," diyerek adamın peşinden yürüdü. Bir süre dikkatle kartı inceledi, kuşkusu kalmamıştı artık. Sert bir şekilde, "Bu evde telefon hangi cehennemde?" diye mırıldandı. Az sonra BND'yi, Bundesnachricht, yani Alman Entelijans Servisini arıyordu. Durum buldukları o küçük kartla kendi yetki alanının dışına çıkmıştı artık. 2. 19 Mart, Roma, İtalya. Maliye Bakanı Pisano Giusti'nin Roma'daki malikanesi o gece resmi davetlerle dolup taşıyordu. 18. asırdan kalma tarihi binanın siyah-beyaz mermerlerle kaplı şahane salonlarında boy gösteren konuklar, davetindeki not gereği resmi kıyafetler içindeydiler. Soylu bir aileden gelen ve kont ünvanı taşıyan Bakan Pisano Giusti, kabinenin en saygın üyelerinden biriydi. Arada sırada malikanesinin geniş ve zengin salonlarında verdiği resepsiyonlar günlerce Roma sosyetesinin konusu oldu. Zayıf, uzun boylu, ince kemikli ve zarif bir adamdı bakan. 50 yaşın üstünde olmasına rağmen uzun ve gür saçlarında tek bir ak kıl yoktu. Hafif uzun burnu, asil yüz hatlarına otoriter ve mütehakkim bir hava veriyordu. Çok iyi bir terzinin elinden çıktığı belli olan frakı tam üstüne oturmuştu. En ufak bir potu yoktu. Beyaz yeleğin üzerindeki kırmızı şeridi ve yakasındaki 200 yıllık ailesinden kalma ünvan ve madalyaları parıldıyordu. Yanında yer alan Kontes Silvana Guisti, 40 yaşlarında, zayıf ve ince bir kadındı. Aslen Milano'lu zengin bir aileden gelmeydi. 15 yıl evvelki evlilikleri bütün İtalya'da senenin olayı olmuştu. Smokini yakasını çekiştiren kıvırcık saçlı sarışan adam yanındaki kadına dönerek ''Ne dersin, zamanı mı? Yaklaşalım mı artık?'' diye sordu. Uzun ve dar tuvalet içinde bir heykel kadar ihtişamlı duran sarışın kadın ''Evet, harekete geçebiliriz artık.'' diye mırıldandı. Gecenin en dikkat çeken çiftleriydi. Pek çok misafir onların kim olduğunu bilmiyordu. Ama meraklı gözler, özellikle siyah tuvaletinin aşırı dekoltesiyle dikkat çeken sarışın kadına bakmadan duramıyorlardı. Tuvaletin sırtı neredeyse kuyruk sokumuna kadar açıktı. İnce bir şeritle boynuna dolanan askı ise kadının muhteşem göğüslerini örtmekten epey uzaktı. Hareket ettiği zamanlar titreyen göğüsleri çok dikkat çekiciydi. Salondan yukarıya yükselen iki merdivenin arasındaki platforma yerleştirilmiş 10 kişilik yaylı sazlar orkestrası Viyana valsleri çalıyordu. Resepsiyon yükünü almıştı. Sarışın çift ağır ağır Bakan Guisti'nin bulunduğu yere doğru ilerledi. Bakan çevresindeki üç erkekle o kendine has adabıyla sohbete dalmıştı. Arada sırada elindeki uzun ayaklı şampanya kadehini dudaklarına götürüyor ve ufak yudumlar alıyordu. Kontes Guisti ise şarap rengi tuvaletin içinde tüm zarafetiyle hanım misafirlerini ağırlamak için dolaşmaya başlamış ve eşini yalnız bırakmıştı. Kıvırcık saçlı adam dikkat çekmeden bakana yaklaştı. Aynı anda da sarışın kadın malikanenin ana girişine doğru ilerliyordu. Kadın dikkat çekmemek için özen gösteriyordu. Ana giriş kapısının önündeki üç basamaklı mermer merdiveni bacaklarının hareketini kısıtlayan uzun eteğini hafifçe çekerek çıktı. Kapının önünde 17. yüzyıldan kalma mahalli kıyafetleri içindeki iki teşrifatçı, toplantıyı çok erken terk eden frapan kadına kaçamak nazarlar attılar. Fakat ikisi de bir şey sormadı. Sarışın kadın bahçeye çıkınca hızla arabaların park edildiği çim alana doğru yürüdü. Ev sahipleri misafirlerin otomobillerini evin önüne çekmek için bir şoförü görevlendirmişti. Şoför kadına yaklaşarak ''Size yardımcı olabilir miyim?'' diye sordu. Kadın çok iyi İtalyanca bilirdi ama ona anlayamadığı dilden bir şeyler söyledi. Şoför hafif bir şaşkınlık geçirirken sarışın kadın hızla park yerindeki arabasına doğru yürüdü. Araba siyah bir Alfa Romeo'ydu. Çantasından anahtarını çıkarıp kapıyı açtı ve arabayı çalıştırdı. Parktan ayrılan araba bahçenin tam bir daire oluşturan toprak yolunda bir tur atarak evin önüne geldi. Şoför fazla ilgilenmemişti. Farlarını söndüren kadın arabanın motorunu çalışır bırakarak beklemeye başladı. Kont Pisano Guisti yanına saygıyla yaklaşan sarışın adama bir an baktı. Onu tanıyamamıştı ama bu hiç de şaşıracak bir şey değildi. Davetlerin hepsini tanıması olanaksızdı. Ayrıca bu genç adam Kontes Guisti'nin de davetlisi olabilirdi. Siyasete atıldığından bu yana karısını çok ihmal ettiğini biliyordu. Silvana çok son zamanlarda sanat çevrelerine çok takılmaya başlamış, entelektüel çevrelerden çok dost edinmişti. Şair, müzisyen, edebiyatçı bir yığın insanla vakit geçiriyordu. Göz göze geldiler, adam çok genç ve yakışıklıydı. Hatta büyük ablası Maria, karısının genç bir adamla düşüp kalktığını ima edici tarzda laflar da etmişti. Bakan bu laflara pek itibar etmemişti ama nedense sarışın ve kıvırcık saçlı adamı görünce Maria'nın söyledikleri aklına geldi. Niye böyle düşündüğünü bilmiyordu. Genç adamın soğuk bir şekilde kendisine bakmakta olduğunu görünce aklından geçenleri bir yana bırakıp ölçülü edasıyla gülümsedi. Genç adam cesaret bulmuşçasına yanına iyice yaklaştı. ''İyi akşamlar Sayın Bakan'' dedi. Sarışın adamın İtalyancası oldukça bozuktu. İtalyan olamazdı. Yine de pek önemsemedi. Davetlileri arasında çeşitli milletlerden konukları vardı. Karısının aşığı olması ihtimali şimdi beyninde daha fazla yer etmişti. Silvana'nın özel yaşamı hiç umurunda değildi. Aralarındaki ilişki yıllar önce noktalanmıştı. Fakat tahmini doğru ise karısının aşığını bu davete çağırması büyük bir tedbirsizlikti. Mesleki yaşamını ve siyasi durumunu düşünmesi gerekirdi. Bu konuyu Kontes'le konuşmaya karar verdi. Her ne kadar sevimsiz ve tatsız bir görüşme olacaksa da buna katlanmaya mecburdu. Kıvırcık saçlı adam saygılı fakat kısık bir sesle ''Sayın Bakan'' dedi. ''Sizinle acilen konuşmamız lazım.'' Kont Pisano Guisti biraz şaşırarak genç adamı süzdü. Konu o kadar önemli mi? Evet Sayın Bakan. Ya, affedersiniz, sizinle tanışmış mıydık? Hatırlayamadım da. Hayır efendim, sizinle şahsen tanışmak şerefine erişemedim. Başkan hafif alaycı bir tavırla mırıldandı. Şu halde bu aceleniz niye? Daha uygun bir zamanda konuşamaz mıyız? Size Senyor Giovanni Maldini'den bir haber getirdim. Bakan bir anda sarardı, ürpererek sarışın adama baktı. Demek yanılmıştı. Bu konuğun karısıyla bir ilişkisi olamazdı. İnce dudakları morardı gibi oldu. Çok mu önemli diye fısıldadı. Evet Sayın Bakanım. Kont yakınındaki misafirlerine bir göz attı. İçinden umarım Giovanni Maldini'nin adı duyulmamıştır diye düşündü. Sonra eski bir dostuymuş gibi sarışın adamın koluna girerken konuklarından müsaade isteyip onu adeta çekercesine uzaklaştı. Salonun tenha bir köşesine çekildiklerinde evet sizi dinliyorum. Lütfen mesajınızı çabuk iletin ve evimi terk edin diye söylendi. Bu kalabalığın içinde mi Sayın Bakan? Fısıldayarak konuşursanız bizi kimse duymaz. Yerinizde olsam bu riski göze almazdım. İşten olursa rezil olabilirsiniz. Ne yapmam istiyorsunuz? Bakan Pisano'nun dudakları titremeye başlamıştı. Yukarıdaki çalışma odanızda konuşsak nasıl olur? Ama bu kadar misafirimi yalnız bırakamam. Ortadan kaybolmam dikkat çeker. Endişelenmeyin. Konuşmam 2 dakikadan fazla sürmez. Kont ürkerek evindeki konuklara bakındı. Kısa bir tereddüt geçirdi sonra gelin benimle diye merdivenlere doğru yürüdü. Bakanın üst katta mükellef bir çalışma odası vardı. Pisano Guisti merdivenlere doğru yürüyünce adamı devamlı kollayan özel korumalarından biri yanlarına doğru yaklaşmaya başladı. İri yarı bir gorildi. Siyah elbisesinin koltuk altındaki şişkinlik hemen göze çarpıyordu. Kıvırcık saçlı sarışın adam yaklaşan korumayı ve koltuk altındaki şişkinliği hemen fark etmişti. Sayın Bakan, şu yaklaşan korumanızı başınızdan def etmenizi öneririm. Senyor Maldini bu tür bir tatsızlığın çıkmasını hiç arzu etmez diye mırıldandı. Kısık sesle konuşmuştu ama sesi buz gibi soğuktu. Kont yaklaşan adamına şöyle bir göz attı. Adam merdivenin başında yanlarına yaklaşmıştı. Bir şey yok Zagadino diye homurdandı. Özel bir konuşma yapmam gerekiyor. Goril saygıyla başını sallayıp yol açtı. İki adam merdivenleri çıkarken son bir kere arkalarından baktı. Endişelenecek bir şey görmemişti. Bakan sık sık bunu yapar, günün en olmayacak saatlerinde çalışma odasında misafir kabul ederdi. Ayrıca yanındaki genç sinema artistleri kadar yakışıklı biriydi. Görevi gereği insanlardan şüpheleme duygusu gelişmişti. Ama o anda sarışın gencin tamamen zararsız biri olduğuna hükmetti. Çalışma odası 18. asrın zevk ve üslubuyla dekore edilmişti. İtalyan döşeme sanat ve inceliğinin bütün ustalığı mekana hakimdi. Antika eşyaların pahalılığı hemen göze çarpıyordu. Ne var ki sarışın adam klasik döşemeden hoşlanmazdı. Kont ışıkları yakarken deptebe karşısında şaşmakla beraber dudak büktü. Bu mekan bakanın tarzına en uygun mezar olacak diye geçirdi aklından. Pisano Guisti sinirliydi. Ufak masa lambasının aydınlattığı etejerin üstündeki sigara paketinden bir sigara çekti. Uzun zamandır sigara içmiyordu. Fakat heyecanını bastırmak, parmaklarındaki titremeyi önlemek için nikotine müthiş ihtiyaç duymuştu şimdi. Sesini kontrol etmeye çalışarak konuştu. Evet, burada yalnızız. Anlatın şimdi. Senyor Maldini'den ne tür mesaj getirdiniz? Ufak bir armağan, dedi kıvırcık saçlı adam. Armağan mı? Evet Sayın Bakan. Pisano Guisti şaşkın şaşkın yabancıya baktı. Söylediklerini garipsemişti. Can düşmanı ona nasıl bir armağan göndermiş olabilirdi ki? Sarışın adamın çok yaklaştığını ve elini smokinin yan cebine attığını heyecanın artmasından fark edemedi. Bundan sonra her şey 1-2 saniye içinde gelişti. Yabancı tahmin edemeyecek kadar hızlı davranmıştı. İnce bir telin havaya kalktığını, süratle boynuna dolandığını, adamın arkasına kıvrılarak teli olanca gücüyle sıkmaya başladığını çok geç anladı. Nefes alamıyordu. Boynunda feci bir acı hissetmeye başlamıştı. Sesi çıkmıyor, gözleri kararıyordu. Parmakları boynundaki acıyı hafifletmek istercesine elinde olmayarak boğazına uzandı ama erişemedi. Tazyik çok fazlaydı, bütün vücudu titredi, gözleri yuvalarından dışarı fırlayacak gibi irileşti. Bir müddet debelendi, sonra hareketsiz kaldı. Maliye Bakanı Kont Pisano Guisti boğularak öldürülmüştü. Adamın öldüğünden emin olan sarışın adam, boğma telini üsturuplu bir şekilde cesedin boynundan çözdü. Hızla teli cebine atıp kapıya doğru yürüdü. Malikaneden çıkışı hiç zor olmamıştı. Hatta merdivenlerden inerken karşılaştığı gorille tebessüm bile etti. Onun bakanla aşağı ineceğini sanan koruma bir süre arkasından baktı. Kontun da az sonra ortaya çıkacağını düşündü fakat gelişi uzayınca merak edip çalışma odasına koştu. Malikaneden çıkan kıvırcık saçlı adam kapının önünde bekleyen Alfa Romeo'yu görmüştü. Aheste adımlarla arabaya yürüdü. Koltuğa oturduğunda sarışın kız gaza basarken "Tamam mı?" diye sordu. "Evet, tamam. Biraz geciktin ama." "Ne yapayım? Kont çok kibar bir adamdı. Acele etmesi için ona şiddet kullanamazdım." diye sırıttı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 17. Devamı 3. ayrımda.